Ayrım 22. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 251. 18. bölüm. Yakın tarihimizden 3 portre. 1. Çerkez Ethem. Ankara ekibi, Anadolu ekibi. Önce şunu belirteyim ki Kurtuluş Savaşı'nın en zor dönemleri aşılır aşılmaz Ankara ekibi olarak isimlendirebileceğimiz ekip, zaferden sonra kendilerine alternatif olabilecek ya da kafalarındaki Türkiye'yi engelleyebilecek dirayette gördükleri, Kuvayi Milliye'ye katılmak için Anadolu'ya geçmek isteyen bazı şehzadelerle meşhur Enver Paşa dahil, Laz İpsiz Recep, Demirci Mehmet Efendi, zaman içinde de Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Fethi Okyar, Ali Şükrü, Topal Osman gibi isimleri tasfiyeye çalışmıştır. Soru şu. Resmi tarihi yapanların ve yazanların müştereken vatana ihanetle suçladıkları Çerkez Ethem acaba gerçekten hain midir? Önce ailesine bakalım. Ailesi tertemiz. Hatta bağrından kahramanlar, şehitler çıkarmış. Ethem'in iki ağabeyi İlyas ve Nuri Beyler Rum eşkıyalarıyla çarpışırken şehit olmuşlar. Diğer ağabeyi Reşit Bey çeşitli cephelerde çarpışmış. Canıyla, malıyla Türkiye'ye hizmet etmiş. Hizmetleri dikkate alındığı için 1919'da Meclis-i Mebusan'a Saruhan Milletvekili olarak girmiş. Meclis-i Mebusan İngiliz işgalcilerinin baskısı sonucu kapatılınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmiş. Yani Ethem'in ailesinin geçmişinde hiyanet yok. Yan gelip keyfe keder yaşamak da yok. Tam tersine vaktiyle Bandırma'nın Emre köyüne yerleşmiş, şapsığı Çerkez boyuna mensup bu aile, tüm varlığıyla vatana hizmet için yanan yüreklere sahip bir aile. Zaten Ethem de düşmanla savaşma geleneğinin etkisiyle evinden kaçarak Bakırköy'deki Süvari Küçük Zabit Mektebi'ne girdi. Çünkü vatan için iki oğlunu şehit, diğer ikisini kurban veren babası Ali Bey, en küçük oğlu Ethem'i asker yapmak istemiyordu. Okulu bitiren Ethem, önce Balkan Savaşı'na katıldı. Bulgar cephesinde savaşırken yaralandı, madalya aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Eşref Kuşçubaşı'nın yönettiği teşkilatı mahsusa, bir nevi gizli istihbarat teşkilatı ile birlikte İran, Afganistan ve Irak'a yapılan akınlara katıldı. Defalarca yaralandı. Fakat Ethem Bey'i Çerkez Ethem yapan süreç Kurtuluş Savaşı döneminde başladı. Bu süreçteki mücadelesiyle efsanevi bir kişilik halini aldı. 1919-1920 arasında Anadolu'da tek vurucu güç olan Kuvayi Seyyare'yi, Seyyar Kuvvetleri kurdu ve yönetti. Bu tarihte ülkenin her köşesinde mevzi direnişler vardı. Efeler, hatta eşkıyalar güçlerini vatana hizmet için birleştirmişlerdi. Ankara ekibi bunların arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlıyor, dolayısıyla da öne çıkıyordu. Biga civarında kuvvetlerimizi bozmayı başaran Anzavur, Ahmet kuvvetleriyle ölümüne çarpışıp bozguna uğrattı. Oradan Düzce'deki isyanın üzerine gönderildi. Onu da başarıyla bastırdı. Ardından Yozgat isyanında soluklandı. Ethem Yozgat'a giderken bizzat Atatürk'ün arzusu üzerine Ankara'ya uğradı. Sanırım o sırada bir de niyet imtihanına tabi tutuldu. Ve sanırım zaman içinde tasfiye edilecekler listesine yazıldı. Çünkü Ethem dik başlı, mert bir Çerkez'dir. Atatürk'ün özel konuğu. Halide Edip anlatıyor. Ethem Ankara'ya silahlı kuvvetleriyle girdiği zaman sokaklar doldurulmuştu. Ethem büyük şevkle karşılandı. Mustafa Kemal Paşa otomobilini ona verdi. Bu Ankara'da bulunan tek otomobildi. Ethem, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman coşkunlukla karşılandı. Çerkez Ethem, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın özel konuğudur. Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü Çerkez Ethem'i ziyarete gelirler. Sohbet konusu mevcut durum ve Yozgat isyanıdır. Bu toplantıda Çerkez Ethem ile İsmet İnönü ilk kez yüz yüze gelmektedirler. Konuyu İsmet İnönü açtı. Bizim Yozgat dolaylarındaki ayaklanışı ne yazık ki kökünden söndürecek bir gücümüz kalmamıştır. Bu gerçeği acı da olsa aramızda açığa vurmalıyız. Yozgat'taki isyanı bastırması Ethem'in yıldızını iyice parlatıyor. Ama Ankara'nın kafasındaki acabalar da artmıştır. İyice güçlenen, adeta efsaneleşen Ethem Bey, acaba Ankara'ya kayıtsız şartsız boyun eğecek midir? Yoksa iktidardan pay mı isteyecektir? Kahramandı ama iyi bir diplomat değildi. Ethem tartışmasız iyi bir komutan ve kahraman bir askerdi. Ne var ki diplomasiyi Ankara'dakiler kadar bilmiyor, zaman zaman Ankara'ya kafa tutuyordu. Üstelik İsmet Paşa'ya güvenmiyor, ilişkilerini Mustafa Kemal Paşa ile sınırlı tutmak istiyordu. Defalarca Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istedi. Ancak bu arzusu sürekli geri çevrildi. Bu durumda ya tam anlamıyla itaat edecekti ya da isyan. İsyanı seçti. Nedense itaat etmesi halinde bir şekilde öldürüleceğine inanmıştı. Gitgide sıkıştırıldı. Ethem Bey, 9 Aralık 1920'de Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta, "Paşam, hayatınız ve mevkiiniz bendenizce son dereceye kadar mukaddesattan sayılır. İnsan hatasız olmaz. İkaz etsinler. Ben memleketin selameti için amir kabul ettiğimin değil, en aciz mensuplarım bile mütalaasına müracaat ediyorum," demişti. Onu itaate ikna etmek üzere meclis tarafından gönderilen nasihat heyetinin iyimser raporlarına rağmen Mustafa Kemal 27 Aralık 1920'de meselenin kuvvet yoluyla hallolması için Batı ve Güney cephesi komutanlarına birer telgraf çekti. Meclis zabıtlarına bakılırsa Ethem Bey bu telgrafın 2 gün sonra yani 29 Aralık'ta meclise ağır eleştiriler içeren bir telgraf çekmiş. Telgrafta ağırlıklı olarak eleştiri vardı. Henüz vatan kurtarılmamışken halk perişan bir şekilde milli mücadeleye varını yoğunu seferber etmişken, meclisin mebusları maaşlarına ve bütçesine yaptığı zammı eleştiriyordu. Çünkü bazı mebuslar maaşlarının 40 kat artmasını talep etmişlerdi. Mustafa Kemal, Ethem Bey'in zehir zemberek telgrafını mecliste öfkeyle okuduktan sonra milletvekilleri arasında ateşli bir tartışma başladı. Ve 2 gün sonra 2 oy farkla Ethem Bey hain ilan edildi. Burada ilginç olan nokta, meclis zabıtlarında sadece telgraf okundu ibaresinin olması, buna karşılık telgraf metninin zabıtlarda yer almamasıdır. Bu konu önemlidir çünkü meraklısı Ethem'in hangi ifadelerinden dolayı vatan haini ilan edildiğini o telgrafta bulabilecekti. Meclis zabıtlarında yer almayan telgraf metnini ilk kez 1955 yılında Yunus Nadi tarafından bastırılan Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti adlı broşürde görebiliyoruz. Ankara'da toplanan meclisin ne şekilde toplandığını tabii hepimiz biliyoruz, diyor Ethem Bey telgrafında. İlk icraati de bu fakir milletin sırtından kendilerine senede 300 bin küsür lira tahsisat yapmaları olmuştur ki, senede içlerinde 100 lirayı bir arada gören pek azdır. Şimdi bol bol dal kavuklukla meşguldürler. Bu telgraftan sonra Ethem Bey birden Çerkez Ethem oluveriyor ve meclisteki desteğini kaybediyor. Ardından takip başlıyor. Ocak ayı başında kendisini teslim almak için asker sevk ediliyor. üzerine gönderilen 11. tümenin 2 alayı ile 61. tümenin toplam mevcudu yaklaşık 13 bin kişidir. Ethem Bey'in emrinde ise o tarihte sadece 2000 milis bulunmaktadır. Bu yüzden sonunun yaklaştığını düşünmeye başlamıştır. Umutsuzluk deminde İsmet Bey'in Eskişehir'deki karargahına silahlı bir baskın düzenliyor. Fakat İsmet Bey öyle samimi bir yaklaşım gösteriyor, sağlığıyla filan öylesine yakından ilgileniyor ki, Ethem Bey yanıldığını düşünmeye başlıyor. Yanından kısmen ikna olmuş olarak çıkıyor. Oldukça rahatlamıştır. Fakat hemen arkasından durum yine gerginleşecek, Ethem Bey her anlamda sıkıştırılacak ve tekrar öldürülmek istendiğini düşünmeye başlayacaktır. Bundan emin olur olmaz adamlarını topluyor. Adamlarına düzenli orduya teslim olmak, dağa çıkmak ya da Yunanlılara sığınmak şeklinde 3 seçenek sunuyor. Kardeşleri Yunan'a sığınmakta ısrar ediyorlar. Ethem Bey bunu bir türlü içine sindiremiyor. Düzenli orduya katılmalarını öğütleyerek milislerini serbest bırakıyor. Yanında sadece 300 kişilik bir kuvvet kalıyor. Bir süre Manyas, Sındırgı, Susurluk civarında dolaşıyor. Yunanlara sığınmak belli ki içine sinmemektedir. Birinci İnönü Zaferi. Hem Büyük Millet Meclisi hem de vatandaş İsmet Bey ile Ethem Bey arasında bölünmüş vaziyettedir. Çerkez Ethem herkesin gözünde önemli başarılar elde etmiş büyük bir kahramandır ve İsmet Bey'in adı ise henüz dar bir çevrede bilinmektedir. Tercihin İsmet Bey'e yönelmesi için parlatılmasına ihtiyaç vardır. İşte tam bu sırada zaferi Ankara'nın kazanacağının göstergesi sayılan 1. İnönü Muharebesi'nin kazanıldığı ilan ediliyor. İnönü, meşhur telgrafta belirtildiği gibi, makus talihi yenmiştir. Böyle bir savaş olup olmadığı ise hala tartışılıyor. Bu süreçte mecliste yapılan oylamada 2 oy farkıyla Ethem Bey hain ilan ediliyor. Bundan sonra Ankara İstiklal Mahkemesi'nde gıyaben yargılanan Ethem Bey ve ağabeyleri 9 Mayıs 1921 tarihli ve 573 sayılı karar ile müsellahan silahlı olarak takibi, hükümet cürmünü irtikap ederek düşman tarafına firarlarından dolayı idama mahkum ediliyorlar. Ethem Bey ile ağabeyleri için artık kurtuluş umudu kalmamıştır. 27 Ocak'ta 64 adamı ile serbest geçiş hakkı talebiyle Yunanlılara teslim olmak zorunda kalıyor. Önce İzmir'e, oradan Atina'ya götürülüyor. Mustafa Kemal'in Çerkez Reşit Bey'e telgrafı. Mustafa Kemal Ankara'dan Çerkez Ethem'in ağabeyi Reşit Bey'e gönderdiği 7 Ocak 1920 tarihli telgrafında imtiyazlısı, sınıfsız kaynaşmış bir kitle olmanın erdemini vurguluyor. Bu din ve devletin sağlam bir uyruğu olan Çerkez kardeşlerimiz, hepimizin övdüğümüz baş tacımızdır. Bugün düşmanlarla çevrili Türk, Kürt, Çerkez ve diğer din kardeşlerimizin el ele vermesi, sarsılmaz bir bütün oluşturmaları, namus ve yaşamımızı kurtarmak için bir zorunluluktur, diyordu. Sonra durum değişiyor. İstiklal Savaşı şekillenirken başından beri canını ortaya koyanlar uzaklaştırılmaya, yeni katılanlar ise öne çıkarılmaya çalışılıyor. Bu arada Çerkez Ethem ve ağabeylerine farklı gözle bakılmaya başlanıyor. Sanırım başta İsmet Paşa olmak üzere yönetimin başını çeken Ankara grubu, Çerkez Ethem'in Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda coşkuyla karşılanmasından işkilleniyorlar. Büyük Millet Meclisi'nde tam bir kahraman gibi karşılanan ve dakikalarca alkışlanan Çerkez Ethem, sürekli alkışlar karşısında çok sıkıldığını, hatta terlediğini belirtiyor. İlk kez karşılaştığı İsmet Paşa hakkında ise şu tespitleri yapıyor. İlk defa karşılaşıyorduk. Daha sonra hayatımdaki menfilik ve haksızlıkların kaynağı olan bu zatın, ilk anda üzerimdeki intibanın derin olmadığını, çehresinin ve hareketlerinin bariz hususiyet ifade etmediğini itiraf ederim. Fakat konuştukça ve fikirlerini dinledikçe onu birçok meziyetleri bulunan erkan-ı harp hususiyetleri taşımakla birlikte hiçbir zaman zaferi temsil edecek kumandanlık vasfına sahip bulamadım. Belli ki İsmet Paşa da ondan pek hoşlanmamıştır. Zira herkesin Ethem Bey olarak bilip alkışladığı kahramana Çerkez lakabını İsmet Bey Paşa takıyor. Araları açıldıktan sonra Mustafa Kemal de Ethem Bey'i o lakapla anıyor ve nutuk da öylece geçiriyor. Gerçi İsmet Paşa Çerkez lakabını övgü amacıyla kullandığını söylüyor. Ancak Ethem Bey etnik kökeniyle anılmaktan son derece rahatsızdır. Hepimiz Osmanlıydık diyor anılarında. Eğer milliyet ve ırk tefriki yapılmaya kalkışılsaydı, bu vatanda şeceresi karışmamış kim kalırdı diye sorar. Aznavur Ahmet isyanıyla Yozgat isyanını Ethem Bey'in büyük bir maharetle ve baş döndürücü bir hızla bastırması onu yıldızlaştırmış. Ancak bazılarının kıskançlık okları da üzerine çevrilmiştir. Halkın son derece sevip saydığı bu adam, ileride kazanılacak zaferin aslan payını isterse ne olacaktır? Ethem Bey daha fazla tanınmadan, ünü daha çok yayılmadan ve daha büyük kahramanlıklar göstermeden bu ihtimal bertaraf edilmelidir. Ali Fuat Paşa'nın yerine İsmet Bey. Bu süreçte önce Ali Fuat Paşa'nın defteri dürülüyor. Ethem Bey'in ve ağabeylerinin son derece güvendikleri Ali Fuat Paşa, Garp Cephesi Komutanlığından alınıyor. Yerine İsmet Bey getiriliyor. Ethem Bey ise bu değişikliği kendisinin bertaraf edilmesine karar verildiği şeklinde yorumluyor. İsmet ve Refet Beylerin benim için düşündüklerini tatbik etmeye Mustafa Kemal Paşa'yı ikna etmeleri ve yolda vaziyeti müsait bulmalarıdır. Haklıdır. Zira gerçekten de Ankara Ethem Bey'in tasfiyesine karar vermiş, bu iş İsmet Bey'e ısmarlanmıştır. Ethem Bey son anda oyunu bozmaya çalışıyor. Mayeti ile birlikte İsmet Paşa'nın karargah kurduğu Eskişehir'e aniden gelip doğruca yanına giriyor. Fakat İsmet Paşa yalnızca bir asker değildir. Aynı zamanda kafasında kuyrukları birbirine değmeyen 40 tilki dolaştırdığı söylenen bir siyasetçidir. Ethem Bey ile karşılaşır karşılaşmaz hissettiği korkuyu anında yeniyor ve gülümsüyor. Gerisini Ethem Bey'den dinleyelim. Başını kaldırınca beni gördü. Bakışlarında hayret ve ürkeklik vardı. Ayağa kalktı. Şaşırmıştı. Tereddüt geçirdi. Sonra süratli adımlarla bana doğru geldi. Yüzündeki şaşkınlığı hemen tebessüme çevirmeyi başardı. İki eliyle ellerimi tuttu. Daha sonra ellerini kollarıma doğru çıkardı ve o vaziyette konuşmaya başladı. Ne vakit teşrif buyuruldu? Elleriniz sıcak ve ateşli. Doktorunuz seyahatinize nasıl müsaade etti? Hastalığınızı hakikaten merak ediyorum. Şöyle buyurun. Ethem Bey şöyle cevap verdiğini yazıyor. Samimiyetten eser kalmayan müşterek mesaimize son vermeye geldim. Niçin böyle yapılıyor anlayamıyorum. Aleyhime gizli açık birçok tedbirlere başvuruluyor. Rica ediyorum, eğer kendinize ait olmasını istediğiniz, fakat açıkça ifade edemediğiniz hususlar varsa bunları, işte karşı karşıyayız. Cesaretle söyleyin. Arada itiraz etmeye kalkıştığını söylediği İsmet Bey'i susturup devam ediyor. Ben sizinle açık ve ciddi konuşuyorum ve böyle olmanızı rica ederek açık ve samimi cevap bekliyorum. Sözü bu kez İsmet Bey alıyor ve öfkesi burnunda Ethem Bey'i yatıştırmaya çalışıyor. Allah fesatçıların cezasını versin Ethem Bey efendi. İtimat ediniz ki ben sizin gibi arkadaşlarımın mevcudiyetine güvenerek Garp Cephesi kumandanlığını aldım. Ordu içinde menfi propaganda yapanları teker teker araştıracağım. ve cezalandıracağım. Ben bu hizmeti beraberce yürüteceğimize samimiyetle inanıyorum. Sizin de aynı hisse olduğunuzu çok iyi biliyorum. Ethem Bey cesur bir komutan, özü sözü aynı olan mert bir insandır. Bu teminatlar karşısında kısmen tatmin oluyor. Eskişehir'den ayrılıyor. Fakat yukarıda da belirttiğim gibi hüküm çoktan verilmiştir. Ne yapsa artık kâr etmeyecektir. O da bu sırada Büyük Millet Meclisi'ne ağır bir telgraf çekmek suretiyle hayatının hatasını yapıyor. Bu telgraf kendisini destekleyen milletvekilleri tarafından bile tehdit olarak algılanıyor. Bu yüzden İsmet Bey ilk kez meclis ekseriyetini yanında buluyor. Son aradığı da zaten budur. Harekete geçiyor. Ethem Bey'i sıkıştırmaya başlıyor. Ve Yunanlılara sığınmak zorunda bırakıyor. Ethem Bey yanına bir şey almadı. Ethem Bey ve ağabeyi Reşit Bey'in ellerinde hatırı sayılır bir meblağ olmasına rağmen maaşlarından kalan parayla yurt dışına çıkıyorlar. Milletin parasını millete bırakıyorlar. Yurt dışında büyük zorluklarla yaşıyorlar. Kuru ekmek bile bulamadıkları oluyor. Ethem Bey ve ağabeyleri Türkiye'de 150'likler listesindedirler. 1937'de diğerleriyle birlikte Ethem Bey de affediliyor ve ülkeye dönmesine izin veriliyor. Atatürk'ün ona para ve pasaport gönderdiği söyleniyor. Ama o, "Boynumda hain yaftasıyla yaşayamam" diyerek ülkesine dönmeyi reddediyor. "Ben milletime ve tarihe hain diye tanıtılmış, gıyabında idama mahkum edilmiş bir adamım. Ama hakikatte ben, asgari bana böyle diyenler kadar vatanperverim ve milli mücadelede hepsinden kıdemliyim. Ben hain olmaya icbar edildim. Buna rağmen hain olmadım. Şimdi hakikatleri açıkça konuşabilecek miyiz? Hepimiz adil ve bir taraf hakimler önüne çıkabilecek miyiz? Hadi bunlar oldu diyelim. Ya zihinlere yerleştirilmiş menfur kanaatleri nasıl ıslah edeceğiz? Burada gurbette ölürüm fakat hiç olmazsa günün birinde doğru tarihin hakikatleri ele almasını ümit ederek gözlerimi kaparım. Ethem Bey 1948 Eylül'ünde Amman'da hayata gözlerini yumuyor. Şeria Nehri'nin kenarında toprağa veriliyor. 22. ayrımın sonu. Sayfa 261.